Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde, beyin hastalıklarının tedavisinde belki de çığır açacak bir konuya gen düzenlemeye odaklanıyoruz. Elimizdeki makale bu teknolojinin hani bilim kurgudan gerçeğe nasıl evrildiğini anlatıyor. Amacımız ne? İşte bu heyecan verici alandaki son gelişmeleri, zorlukları ve geleceği anlamak. Özellikle Rett sendromu, Huntington gibi gerçekten yıkıcı hastalıklar için, yani CRISPR gibi teknolojilerin kullanılması fikri artık pek de hayal değil gibi. Hatta Rett sendromu Araştırma Vakfı'ndan Monica Konrad şey demiş, veriler hiç bu kadar iyi görünmemişti. Hadi biraz açalım bunu.
Evet, gerçekten çok umut verici bir alan bu. Ama tabii beyin tedavisi en zorlu organlardan biri. Onu koruyan o meşhur kan-beyin bariyeri var biliyorsunuz. Ve bu bariyer çoğu ilacın tedavinin beyne ulaşmasını engelliyor maalesef. Bu durum tabii ailesinde nörolojik hastalık öyküsü olanlar için hem büyük bir umut kaynağı hem de yani anlaşılır bir sabırsızlık nedeni. Genetikçi Kathleen Lutz da belirtmiş, genom dizileme sayesinde aileler artık çocuklarının sorunlarının kökenini, o genetik temeli öğrenebiliyor. Ve doğal olarak hemen bir tedavi istiyorlar.
Evet, haklı bir istek tabii. İşte tam bu noktada sanırım fare deneyleri devreye giriyor, değil mi? Ve sonuçlar oldukça şaşırtıcıymış. Mesela çocukluk çağı alternant hemiplejisi, yani AHC hastası farelerde David Liu ve ekibinin yaptığı bir çalışma var. Oradaki bulgular neydi tam olarak?
Evet, o çalışma gerçekten çok heyecan vericiydi. Liu ve ekibi AHC'li farelerde birincil düzenleme diye adlandırdıkları çok hassas, çok incelikli bir yöntem kullanmışlar. Bu yöntemle hastalığa yol açan o hatalı geni beyin korteksinin yaklaşık yarısında düzeltmeyi başarmışlar. Sonuçlar mı? Gerçekten çarpıcı. Farelerin nöbet benzeri kasılmaları azalmış, bilişsel ve motor becerileri gelişmiş, hatta yaşam süreleri bile uzamış. Liu kendi de diyor zaten, sonuçlar çarpıcıydı, biz bile şaşırdık diye.
İnanılmaz gerçekten. Peki kaynakta buna benzer başka başarı öyküleri de var mı?
Evet var. Hatta burada belki de asıl devrimsel olabilecek bir nokta öne çıkıyor. Şöyle ki, geleneksel gen terapilerinde genellikle fazladan bir gen kopyası eklenir ya, hani o bazen sorun yaratabilir. İşte bu yeni teknikler, yani baz düzenleme veya birincil düzenleme, DNA'nın kendisindeki hatayı doğrudan düzeltiyor. Bu çok önemli.
Yani ekleme yapmıyor, onarıyor.
Aynen öyle. Onarıyor. Bu da özellikle Rett sendromu gibi bazı durumlarda, hani genin fazla kopyasının toksik olabildiği durumlarda, toksisite riskini azaltıyor. Çok daha güvenli bir yaklaşım sunabilir. Mesela Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nden Zilong Q ve ekibi de benzer bir başarı elde etmiş. İnsanlarda epilepsi ve zihinsel engele yol açan MEF2C genindeki bir hatayı baz düzenleme yöntemiyle farelerde düzeltmişler ve bu tedavi farelerde normal sosyal davranışları geri getirmiş, sinir hücreleri arasındaki bağlantıları iyileştirmiş. Dediğim gibi mevcut hatayı onarıyorlar.
Bu ayrım gerçekten çok kritik anlattığın gibi. Peki madem farelerde bu kadar umut verici sonuçlar alınıyor, neden henüz insanlarda yaygın olarak göremiyoruz bu tedavileri? Önümüzdeki engeller, zorluklar neler?
Engeller aslında iki temel başlıkta toplanabilir. Biyolojik ve ekonomik. En büyük biyolojik zorluk tahmin edebileceğin gibi gen düzenleme bileşenlerini o meşhur kan-beyin bariyerini aşıp beyne güvenli ve etkili bir şekilde ulaştırmak. Şu anki en umut verici yöntemlerden biri AAV9 adlı bir virüsü kullanmak. Ama bu virüsün yüksek dozları ciddi bağışıklık tepkilerine yol açabiliyor. Bu bir risk faktörü.
Anladım. Yani teslimat problemi var bir nevi.
Kesinlikle. Bir de işin finansal boyutu var tabii. Biyoteknoloji sektörü şu sıralar küresel bir mali durgunluk içinde ve yatırımcılar üretime hem pahalı hem de teknik olarak zor olan bu tür ileri teknolojilere yatırım yapmaktan biraz çekinebiliyorlar. Hani başta bahsettiğimiz Monica Conrad's'ın dediği gibi para kuruyor, yani kaynak bulmak zorlaşıyor.
Evet, bu da önemli bir engel tabii. Kısacası elimizdeki bilgilere göre gen düzenleme beyin hastalıkları için muazzam bir potansiyel taşıyor. Fare deneyleri de oldukça umut verici ama hem o kan-beyin bariyeri gibi biyolojik engellerin hem de finansman gibi ekonomik engellerin aşılması gerekiyor. Peki tüm bu tabloya baktığında senin için öne çıkan düşünce ne?
Benim için öne çıkan şey, bilimin sınırlarını ne kadar zorladığını ama aynı zamanda bir laboratuvar buluşunun kliniğe, yani hastalara ulaşmasının ne kadar karmaşık süreçlere bağlı olduğunu görmek. Hem biyolojik hem de ekonomik, dediğin gibi pek çok faktör var. Ama yine de tüm bu zorluklara rağmen araştırmacılar iyimser. Hem Liu'nun hem de Q'nun ekipleri, yani bu başarılı fare çalışmalarını yapanlar, birkaç yıl içinde insanlık klinik deneylere başlamak için hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyorlar. Umut hala çok güçlü yani.
Kesinlikle umut verici. Ve dinleyicilerimizin de üzerinde düşünmesi için son bir fikir belki. Bu teknoloji bir gün eğer yaygınlaşırsa, sadece mevcut hastalıkları tedavi etmekle mi kalacağız, yoksa iş insan yeteneklerini geliştirme veya iyileştirme gibi çok daha karmaşık etik sorulara mı varacak? Kaynaklarımız bu konuya girmiyor ama bu gelişmelerin akla getirdiği önemli bir boyut da bu sanırım.